Ayrım 17, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 192. 1596 Londra, Raleigh. Tütün koreografı, kasıntı askeri teknisyen Sir Walter Raleigh, burnundan duman yılanlar, ağzından duman halkalar ve sarmallar çıkarırken, "Kellem kesilse bile dişlerimin arasında pipomla mutluluk içinde düşecektir," diyor. "Pis kokuyorsun," diyor arkadaşı. Köşede sabırla bekleyen küçük siyah bir köleden başka kimse yok meyhanede. Raleigh geçen yıl Guyana'da El Dorado'nun gizlendiği yerde yeryüzü cennetini nasıl bulduğunu anlatıyor. İguana yumurtalarının tadını anımsarken dudaklarını yalıyor, ağaçların tepesinden hiç düşmeyen yaprakları ve meyveleri anlatırken gözlerini kapatıyor. "Dinle birader," diyor, "şu senin genç aşıklarla ilgili oyunun. Evet, o oyun ormanın kuytularında. Olağanüstü olur. Alıp onu Verona ortamına taşırsan kafes kokar oyun. Seçtiğin fon yanlış senin dostum. Oradaki hava." Raleigh'in arkadaşı haylaz bakışlı bir kel, Guyana'nın bir bataklık olduğunu, gökyüzünün her zaman sivrisinekten kapkara olduğunu biliyor. Ama sessizce dinleyip başını sallıyor. Çünkü Raleigh'in yalan söylemediğini de biliyor. 1597 Sevilla, bir hapishane sahnesi. Türkler tarafından yaralanıp sakat bırakıldı. Korsanların saldırısına uğradı. Mağribiler tarafından kırbaçlandı. Rahiplerce afaroz edildi. Cezayir'de ve Castro del Rio'da hapis yattı. Şimdi Sevilla'da tutuklu. Taş yatağının yanında yere oturmuş, kalemini mürekkep okkasına daldırıyor. Gözleri mum alevine takılmış, sağlam eli havada put gibi dururken düşünüyor. Değer mi ısrara? İkinci kez Amerika'da iş istediğinde Kral Felipe'nin verdiği yanıtın acısı daha geçmedi. "Sen burada kendine uygun bir şey ara." O zamandan beri bir değişiklik olduysa kötüye doğru olmuştur. Eskiden hiç değilse yanıt alma umudu vardı. O zamandan beri kara giysili kral dünyadan kopmuş, Escorial'ın duvarları içindeki kendi hayaletleri dışında kimseyle konuşmuyor. Miguel de Cervantes hücresinde yalnız krala mektup yazmıyor. Hint adalarında boş bir memurluğa atanmasını istemiyor. Boş bir sayfanın üzerinde serüvenci bir şövalye şairin, mızrağı işkence çeken, kalkanı paslı, atı bir deri bir kemik kalmış, köpeği kaçmış şu şövalyelerden birinin başından geçen talihsizlikleri anlatmaya başlıyor. Kasvetli sesler çınlıyor hapishanede. Duymuyor. 1598 Potosi. Potosili iffetli kadın Floriana Rosales'in öyküsü. Bartolome Arzans de Arzuaya Vela'nın kayıtlarından kısaltılmış olarak. Beşikten beri narin, güzel bir çiçeği andıran güzelliği, annesinin adının Ana olmasından dolayı onu Floriana diye vaftiz ettiler. Evde herkesten yalıtılmış halde erdem eğitimi gören bu göz kamaştırıcı genç adam görmekten ve görünmekten hep kaçındı. Ama bu durum bile 12 yaşından beri çevresini saran taliplerinin isteklerini alevlendiriyordu. Kıza ulaşma çabalarını en başarıyla sürdürenlerin arasında maden sahibi Don Julio Sanchez Farfan, komutan Rodrigo de Albuquerque ve Lima'ya giderken buradan geçen ama Floriana'yı kilisede gördükten sonra Potosi'de kalan Tucuman valisi vardı. Geri çevrildiğini anlayan Tucuman valisi salt kötülükten Floriana'nın babasını düelloya çağırdı. Bir pınarın başında kılıçlarını çekip yüreksiz olmayan kimi hanımlar araya girinceye kadar birbirlerini kesip doğradılar. Floriana babasını yaralı görünce öfkeden delirerek kendi eliyle bunun öcünü almaya karar verdi. Valiye ertesi gece onu belli bir dükkanda bekleyeceği, kendisiyle baş başa konuşmak istediği haberini iletti. Vali en iyi giysilerini giydi. Bu konuda son derece kendini beğenmişti. Lampridio'nun kaydettiği Herodiano'nun sözlerine göre Romalıların ve Yunanlıların yünlü giysilerinden nefret eden, acem usulü değerli taşlarla bezeli, sırmalı mor giysiler giyen Helio Gabalus okulundan yetişmiş adamlarda görülen iğrenç, kötü bir huydur bu. Vali pek zarif giyinip kuşanmış olarak tam zamanında geldi. Kararlaştırılan saatte de yüzünün güzel çiçekleri arasında kızgınlığının zehirli yılanını gizleyen Floriana gözüktü. Giysisinin kolundan geniş ve iyi bilenmiş bir ustura çıkarıp adamın yüzünü kesmek amacıyla bir dişi aslan gibi yürüdü üzerine. Bir yandan da hakaretler yağdırıyordu ona. Vali bıçağı eliyle kenara iterek bir hançer çıkardı. Tehlikenin farkına varan Floriana adamın suratına bir kumaş yığını fırlattı. Bu sırada iki eliyle kalın bir sopayı kavramayı başardı. Sopa da oracıkta adamın yazgısını belirleyiverdi. Tukuman valisine öyle bir vurdu ki kız adam yere serildi. Floriana'nın yürekleri acı ve korku dolu anasıyla babası onu evlerinde saklamaya kalkıştılar. Ama olanaksızdı bu. Sulh yargıcı, yüksek mahkeme yargıcı ve polis yetkilisi koşa koşa geldiler. Floriana için tek çözüm odasına çıkıp kendini pencereden sokağa atmaktı. Ama Tanrı eteğinin pencere pervazındaki bir çıkıntıya takılmasını buyurdu ve Floriana oradan baş aşağı sallanır halde kaldı. Don Julio Sanchez Farfan'ı tanıyan bir hizmetkar hanımını Farfan'ın sevdiğini bildiği için ona evlerin arkasındaki dar sokağa gidip Floriana'ya bakmasını söyledi. Çünkü az önce kendisini pencereden atmıştı. Ama Don Julio'nun gizlice hizmetkarla konuştuğunu gören komiton Rodrigo de Albuquerque de onu izleyip sokağa geldi. Don Julio bir süredir asılı duran zavallı Floriana tam da soluğunun kesildiğini söyleyerek ölüm korkusu içinde yardım dilerken yetişti. Aşık şövalye yaklaşıp kollarını uzattı. Kızı omuzlarından tutarak hızla çekti ve onunla birlikte yere yuvarlandı. O sırada komutan Rodrigo ortaya çıktı. Floriana'yı aşk sözcükleriyle pelerinine sarıp ayağa kaldırdı. Bunu görünce kıskançlık başına vuran Don Julio ayaklandı. Hançerini çekip alçak hain diyerek komutanı bıçakladı. Komutan ölümcül bir yarayla yere düşüp günah çıkarmak için yalvardı. Bunu duyan Floriana ise yazgısına ve onuru için çektiklerine lanet okuyarak bütün hızıyla yola koyuldu. Floriana Potosi kendinden kaçabilmek için kızılderili giysileri giydi. Ama tam katıra binecekken birisi sulh yargıcını uyardı. O da kızı hapse atmak için oraya geldi. Sulh yargıcı Floriana'yı gördüğünde Cupid adıyla bilinen, dipnot eski Roma'da aşk tanrısı, o kör çocuk korkunç bir okla yüreğini deldi. Adam soluk soluğa kızı ellerinden tutup sarayına götürdü. O gece saat 10'da sulh yargıcının yatak odasına gitmesi gereken saatte Floriana balkona bir ip bağlayıp aşağıda onu bekleyen Don Julio'nun kollarına bıraktı kendini. Genç kız Don Julio'ya kendisinin ve iffetinin güvenliği için yemin etmezse tek bir adım bile atmayacağını söyledi. Kaçış şimdiden fark edilmiş olduğundan karşı karşıya bulundukları tehlikeyi gören Don Julio, Floriana'yı omzuna alarak koşmaya başladı. Kızı uzaklardaki Plaza del Gato'ya götürdü. Terden sırılsıklam halde taşların çamurların üstünden uçtu. Sonunda dinlenmek için oturma olanağı bulup Floriana'yı sırtından indirdiği zaman da birdenbire yere yıkıldı. Adamın yalnızca bayıldığını sanan kız Don Julio'nun başını kucağına aldı. Ama ölü olduğunu fark edince irkilerek sıçradı. 1598 yılının Mart ayında San Lorenzo bölgesine kaçtı. Saflığını her zaman korumaya ve ömrünün sonuna kadar Tanrı'nın söz dinler hizmetkarı olarak kalmaya karar vererek orada saklanıp yaşadı. Dans ederken şarkı olarak söylenecek İspanyol dizeleri. Bir adam gördüm yaşadı, 100 mızrak yarasıyla. Sonra onu öldürdüğünü gördüm, tek bir bakışın. Denizin dibinde bir balina, ahlayıp vahladı. Ahlarıyla anlattığı öykü şuydu. Aşk çeken acı çeker. Bugün şarkı söylemek istiyorum. Kederli olmadığım için şimdi. Yazgının yarınki armağanı. Gözyaşı olabilir belki. 1598 Panama kenti. Uyku ve yazgı zamanı. Panamalı eczacı Simon de Torres uyumak istiyor. Ama gözlerini tavandaki delikten ayıramıyor. Göz kapakları her kapandığında gözleri kendiliğinden açılıp deliğe takılıyorlar. Simon piposunu yakıyor, söndürüyor, tekrar yakıyor, sivrisinekleri dumanla ve eliyle uzaklaştırmaya çalışıyor. Geçen günkü sarsıntıdan sonra çarpık kalmış yatakta kıvranıyor, dönüyor, sırılsıklam oluyor, yanıyor. Yıldızlar göz kırpıyor ona delikten, artık düşünmemek istiyor. Böylece saatler geçiyor, horozun ya yeni günü duyurmak ya da tavukları çağırmak için ötüşüne kadar. Bir hafta önce kadının biri damdan yuvarlanıp Simon'un üzerine düştü. ''Kim, kim, kimsin sen?'' diye kekeledi eczacı. Çok vaktimiz yok dedi kadın elbiselerini fırlatıp atarken. Sabahleyin pırıl pırıl olağanüstü hoş bir halde kalktı bir anda giyiniverdi. Nereye gidiyorsun? Nombre'de diyorsa ekmeği fırında bıraktım orada. Ama orası buraya 20 fersah diye bağırdı eczacı. Kadın onu düzeltti. Yalnızca 18. Sonra ortadan kaybolurken kendine dikkat et dedi. İçime giren herkes belleğini yitirir. 1599 Quito. Esmeraldas'ın Afro Kızılderilileri. Tetikte duruyorlar, göz bile kırpmıyorlar, kuşku dolular. Görüntülerini çalan bu fırça ruhlarını da çalmaz mı? Fırça da ayna gibi büyülü, ayna gibi insanları ele geçiriyor. Quito'nun korkunç soğuğu onları ara sıra hapşırtıyor, sanatçı da onları hırlıyor. Rahatsız, kolalı ve kırmalı yakalardan yarı yarıya boğulmuş olarak yeniden pozlarını alıp bir sonraki hapşırığa kadar kas katı duruyorlar. Birkaç gündür bu kentteler ama böylesi güçlü insanların neden böyle soğuk bir yerde yaşadığını, neden evlerin kapıları olduğunu, kapılarda neden kilit, sürgü ve asma kilit bulunduğunu kavramış değiller. Yarım yüzyıl önce fırtınada bir köle gemisi Esmeraldas Irmağı'nın ağzı yakınlarındaki sahilde kayalara bindirdi. Gemide Lima'da satılmaya götürülen Gineli köleler vardı. Siyahlar kaçıp ormanda izlerini kaybettirdiler. Köyler kurdular, yerli kadınlardan çocuk yaptılar. Sonra da bu çocuklar da çoğaldı. Andres Sanchez Galicue'nin şimdi portrelerini yaptığı 3 kişiden ikisi bu Afrikalı adamla Ekvadorlu kadının karışımından doğdu. Öteki Francisco de Arobe Gine'den geldi. Gemi kazası sırasında 10 yaşındaydı. Soylu beyler gibi ceketler, pelerinler, dantel manşetler, şapkalarla donatıldılar ki yeni uyruklarının, şimdiye kadar yenilmez olan bu barbarların portreleri Madrid'de kralın eline geçtiği zaman onda kötü bir izlenim yaratmasın. Ayrıca ellerinde mızraklar, dişlerden yapılmış gerdanlıklar, İspanyol giysilerinin üstünde deniz kabukları, yüzlerinde kulaklarına, burun kanatlarına, dudaklarına geçirilmiş altın takılar da var. 1599 Chagres Irmağı. Bilgeler konuşmaz. Bu yeryüzündeki en parlak yol, bu uzun gümüş patika kıvrılarak denizden denize gidiyor. Potosi'nin madenleriyle yüklü sayısız katır geçiyor ormandan. Portobello'da bekleyen kalyonlara gidiyorlar. Panama'nın bir ucundan bir ucuna kadar küçük maymunlar eşlik ediyor gümüşe. Hiç durmadan çığlıklar atarak katırcılarla alay ediyor, onları guavalarla topa tutuyorlar. Chagres Irmağı'nın kıyılarında Papaz Diego de Osana hayranlıkla seyrediyor onları. Maymunlar ırmağa geçmek için bir ağacın tepesinden başlayarak birbirlerinin kuyruklarına tutunup bir zincir oluşturuyorlar. Zincir sallanıp hız alıyor, sonunda güçlü bir atılımla öteki yakadaki en yüksek dallara savruluyor. Okana'nın eşyalarını taşıyan Perulu Kızılderili ona gelip peder diyor. İnsan bunlar. İspanyollar bunu fark etmesin diye konuşmuyorlar. İnsan olduklarını anlarlarsa onları madenlerde çalışmaya gönderirler. 1599 La Imperial Alevli Oklar. Pasifik sahillerinde isyan patlak veriyor. Etkileri Ant Sıra Dağları'nı sarsıyor. Aziz Ignatius'un yeğeni Martin Garcia Onez de Loyola buraya Peru'dan yorulmaz bir avcı ve yaman bir katil ünüyle birlikte geldi. Orada İnkalar'ın sonuncusu Tupac Amaru'yu yakalamıştı. Sonra Araucanoları uslandırması için Şili'ye vali olarak gönderdiler. Burada Kızılderili öldürdü, koyun çaldı, tek bir tane bile bırakmadan ekin yaktı. Şimdi Araucanolar onun kellesini bir mızrağın ucunda dolaştırıyorlar. Kızılderililer savaş çağrısını duyurmak için Hristiyanların kemiklerini borazan gibi kullanıyorlar. Savaş maskeleri deriden zırh. Araucano atlıları güneyi yerle bir ediyorlar. Alevli ok yağmuru altında birbiri peşi sıra 7 kent düşüyor. Avlananlar avcı durumuna geliyor. Araucanolarla İmperyal'i kuşatıyorlar. Kenti susuz bırakmak için ırmağın yatağını değiştiriyorlar. Şili topraklarının yarısı Biobio'nun güneyindeki her şey yeniden Araucanoların oluyor. Kızılderililer mızrağı göstererek bu benim efendim diyorlar. Bu bana altın için kazma sallamamı, yabanıl ot ya da odun getirmemi, hayvanlara bakmamı, ekip biçmemi buyurmayacak. Ben bu efendiyle kalmak istiyorum. 1599 Santa Marta, sevişmek için savaşıyorlar. Karayip sahillerinde isyan patlak veriyor, etkileri Sierra Nevada'yı sarıyor. Kızılderililer sevme özgürlüğü için ayaklanıyorlar. Dolunay bayramında tanrılar Reis Kucha Chikue'nin gövdesinde dans eder. Onun kollarını büyülü kılarlar. Jerry Boca ve Bonda köylerinden gelen savaş sesleri Tairona Kızılderililerinin bütün yurtlarını uyandırıyor. Masinga ve Masinguia'yı, Zaka ve Mamazaka'yı, Mendiguaka ve Torama'yı, Buritaka ve Tairama'yı, Maroma, Taironaka, Guachaka, Chonea'yı, Cinto ve Nauanheche'yi, Mamatoko, Chienaga, Dursino ve Gairaka'yı, Origua ve Durama'yı, Dibokaka, Dahona, Chengue ve Masaka'yı, Daodama, Sakaza, Kominka, Guarinea, Maruakataka, Chokuenka ve Masanga'yı sarsıyor. Reis Kucha Chikue bir jaguar derisi giyiyor. Islık çalan oklar, yakan oklar, zehirli oklar. Tayronalar kiliseleri yakıyor, haçları kırıyor, papazları öldürüyor. Onların geleneklerini yasaklayan düşman tanrısına karşı savaşıyorlar. Bu topraklarda oldum olası isteyen herkes boşanır, canları çeken kardeşler birbirleriyle, kadınlar erkeklerle, erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla sevişirlerdi. Karalar giymiş, demirler giymiş adamlar, atalarının seviştiği gibi sevişenleri, köpeklerine atanlar gelinceye kadar böyleydi işler bu ülkede. Taironalar ilk zaferlerini kutluyorlar. Düşmanın şeytan evleri dediği tapınaklarında, yenilenlerin kemiklerinden flütler çalıyor, mısır şarabı içiyor, davulun ve deniz kabuğundan boruların oynak müziğiyle dans ediyorlar. Savaşçılar Santa Marta'ya giden bütün geçitleri, yolları tıkadılar ve son saldırıya hazırlanıyorlar. 1600 Santa Marta, onların bir ülkesi vardı. Ateşi tutuşturmak uzun sürüyor, ne kadar da yavaş yanıyor. Maden gıcırtıları, zırhlı adamlar hareket halinde. Santa Marta'ya saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. Vali toptan yok etme kararı verdi. Son dakikada Cartagena'dan silah ve asker yardımı yetişti. O kadar yıldır haraç ve kölelikten tükenmiş Taironalar yenilerek dağılıyorlar. Yakarak yok etme, köyler ve çiftlikler, mısır ve pamuk tarlaları, manyoka ve patates ürünleri, meyve bahçeleri yakılıyor. Göze haz veren, yiyecek bağışlayan sulanmış tarlalar, karanlıkta yapılan çocuklar kör doğduğu için Taironaların gün ışığında seviştiği ekili alanlar, her şey yanıyor. Kaç dünyayı aydınlatıyor bu ateşler? Olup da görülen, olup da görülmeyen. 75 yıl süren ayaklanmalar sonunda sürülen Taironalar dağlara, en kıraç ve uzak yerlere, balık ve mısır olmayan yerlere kaçıyorlar. İşgalciler onları çok uzaklara sürdüler. Topraklarına el koyup belleklerini köklerinden söktüler. Uzak yalıtılmışlıkları içinde Özgür Halklar Federasyonu olarak birlikte yaşadıkları zamanlarda güçlü oldukları, çok renkli pamuklu giysiler giydikleri, altından parıltılı taşlardan yapılma gerdanlıklar taktıkları zamanlarda söyledikleri türküler karanlığa gömülsün. Büyük anne ve babalarının jaguar olduklarını bir daha hiç hatırlayamasınlar diye. Arkalarında yıkıntılar ve mezarlar bırakıyorlar. Rüzgar fısıldıyor, ağrılar içindeki ruhlar fısıldıyor, uzakta ateş dans ediyor. Av ve balık avı teknikleri. Amazon ormanlarının derinliklerinde Desana kabilesinden bir balıkçı yüksek bir kayanın üzerinde oturmuş ırmağı inceliyor. Sular kayıyor, balıkları taşıyor, taşları parlatıyorlar. Günün ilk ışığıyla altınlaşan sular. Balıkçı bakıyor, bakıyor, yaşlı ırmağın damarlarında akan kana dönüştüğünü hissediyor. Balıkların karılarının kalbini kazanıncaya kadar balık tutmayacak balıkçı. Yakında köyde avcı hazırlanıyor. Önce kustu, sonra ırmakta yıkandı. İçi de dışı da temiz artık. Şimdi kokuları gövdesini doldursun diye geyik renginde bitkilerden kaynatılmış çaylar içiyor. Yüzüne geyiklerin en çok sevdiği maskeyi çiziyor boyalarla. Silahlarına tütün dumanı üfledikten sonra yumuşak adımlarla geyiklerin su içtiği kaynağa doğru yürüyor. Oraya güneşin kızının sütü olan ananas suyu damlatıyor. Avcı bu son gecelerde yalnız yattı. Kadınlarla birlikte olmadı, onları düşlemedi. Avlayıp mızrak ya da oklarla postunu deleceği hayvan kıskanmasın diye. 1600 Potosi, dünyanın 8. harikası. Potosi Dağı'nın bütün ağızlarından kan gibi akan gümüş, lama ve katır kervanlarıyla Arica limanına taşınıyor. Külçeler uzun bir yolculuğun sonunda orada savaş, barış ve ilerleme için gerekli parayı sağlayabilmek amacıyla Avrupa'ya ulaşıyorlar. Buna karşılık Sevilla'dan ya da kaçak olarak İspanyol şarapları, Fransız şapka ve ipekleri, Flemenk dantel ayna ve goblenleri, Alman kılıçları, Cenova kağıdı, Napoli çorapları, Venedik camı, Kıbrıs bal mumu, Seylan elmasları, Doğu Hint mermerleri, Arabistan, Malakka ve Goa parfümleri, İran halıları ve Çin porselenleri, Kape Verde ve Angola'dan siyah köleler ve Şili'den hızlı binek atları alıyor Potosi. Bu kentte dünyanın en pahalı kentinde her şey çok pahalı. Yalnızca çika mısır rakısı ve koka yaprakları ucuz. Bütün Peru'daki topluluklardan zorla toplanan kızılderililer pazar günlerini ağıllarda davul çalıp dans ederek yerlerde sürününceye kadar çika içerek geçiriyorlar. Pazartesi sabahları bir hayvan sürüsü gibi dağlara sürülüyor, koka çiğniyor, demir çubuklarla dövülüyorlar. O ışıksız, havasız dev karında ara sıra görünen, ara sıra bağırsakların içinde yok olan o yeşilimsi beyaz yılanları, gümüş damarlarını bulmaya çalışıyorlar. Kızılderililer, mahpuslar, ciğerleri öldüren tozları soluyarak, açlığı kandırıp yorgunluğu gizleyen koka yaprakları çiğneyerek, ne zaman gece olduğunu, ne zaman günün ağardığını bilmeden bütün hafta boyunca burada ter döküyorlar. Cumartesi bitip dua ve paydos çanı çalıncaya kadar. Sonra ellerinde yanan mumlarla yürümeye başlıyorlar. Pazar günü gün ağarırken dışarı çıkabilmek için. Öylesine derinde yapılıyor kazılar, sonu gelmez tüneller, dehlizler. Potosi'ye yeni gelmiş bir rahip onların kent varoşlarına ulaşışlarını görüyor. Uzun bir kafile oluşturan sefil hayaletler, sırtlarında kırbaç izleri. ''Bu cehennem resmini görmek istemiyorum.'' diyor. ''O halde gözlerini kapa.'' diye öneriyor biri. ''Kapatamam.'' diyor. ''Gözlerim kapalıyken daha çok görüyorum.'' Kehanetler. Dün gece geleneklere uygun olarak ateşin önünde evlendiler ve kutsal sözcükleri duydular. Kadına erkek aşk ateşiyle tutuştuğu zaman buz gibi olma. Adama ise kadın aşk ateşiyle tutuştuğu zaman buz gibi olma. Ateşin parıltısında uyanıyor, birbirlerine sarılıyor, gözleriyle kendilerini kutluyor ve düşlerini anlatıyorlar. Uyku sırasında ruh gövdenin dışına çıkar ve çok uzun ya da göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede gelecekte olacakları öğrenir. Güzel düşler paylaşılmalıdır. Bunları paylaşmak için çiftler çok erken uyanıyorlar. Ama kötü düşler köpeklere atılmalı. Kötü düşler uçurumlarla, akbabalarla ya da canavarlarla ilgili kabuslar en kötü şeylerin habercisi olabilir. Buradaki en kötü şey ise Huanca Velica Civa madenlerine ya da uzaklardaki Potosi Gümüş Dağı'na gitmeye zorlanmak. Cusco'nun türküsü. Bir lama altın saçları olsun istiyordu. Güneş gibi parlak, aşk kadar güçlü. Gün doğumunun erittiği, sis kadar yumuşak. Bir saç örgüsü örsün ki attığı düğümlerle işaretlesin. Geçen ayları, ölen çiçekleri. 17. ayrımın sonu. Sayfa 203.